Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. Üçüncü ayrım. Ökkeş aslen Adanalıydı. Hasan ve Sedat gibi Balat'tan çıkma değildi. Tilki Sedat arabasına binip uzaklaşınca Ökkeş, emanet aldığı deponun anahtarını kilidi kapatarak arkadaşına uzattı. Al oğlum şu anahtarı. Yine beni tilkiye rezil ettin. Yemedi numaranı. Yok annem hastaymış. Yok hastaneye götürecekmişim. Ulan o senin ruhunu okur be. Okursa okur. Ne yapalım yani? Ölüm yok ya ucunda. Hem buradan iyi yeri nereden bulacak? Sen bakma onun afrasına tafrasına. Depoya bayıldı. Aklı gitti. Atma oğlum Hasan. Ne dediğini duydun. Düşünmeliyim dedi. Homurdandı. Sanırım pek beğenmedi. Bakma sen ona. Çocukluğundan beri tanırım. Her zaman hava atardı. Şimdi burnu büyüdü tabii. Namlı adam oldu. Boru mu? Kör Behzat'ın sağ kolu. Kıskanıyor musun ulan? Hasan boş verirmiş gibi omuzlarını silkti. Nesini kıskanacağım Adanalı? Zaten soysuz olduğunu hep bilirdim. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Biraz burnu büyüyünce geçmişini unutur. Böyle havalara girer. Görmüyor musun? İkimiz de nasıl küçümsüyor. Adam yerine koymuyor. 3-4 sene evveline kadar peşimizden ayrılmazdı sümsük. Tanrı bir kere kuluna yürü ya kulum demesin. İşte sonucu. Galata'daki o arbede olmasa yine aramızda süt dökmüş kedi gibi dolaşırdı. Ulan Hasan, oğlanı çekemiyorsun anam avradım olsun. Boşuna bok atma çocuğa. Hiç de hayırsız çıkmadı. Bak, ilk fırsatta bizi himayeye kalkıştı. O olmasa bu teklifi bok alırdın. Ne sanıyorsun? Hasan da homurdandı. O kadar emin olma daha. O İbne'yi senden iyi tanırım. Pek güvenilmez. Höst, höst ulan. Ağzından çıkanı kulakların duysun. Nankör herif. Hani bunca yıllık arkadaşım olmasan basardım yüzüne şamarı. Ne kızıyorsun be? Daha ne biliyoruz ki? Ne anlattı ki bize? Ulan insafsız. Daha ne olsun? 3-5 günlük bir iş için rüyanda bile göremeyeceğin para teklif ediyor. Ömründe o kadar parayı bir arada gördün mü hiç? Ağır ol Adanalı. Laf başka, fiiliyat başka. Verecek mi bakalım? Hemen her işittiğine kanma öyle. Ökkeş ters ters arkadaşına baktı. Tilki'yi ben de 10 senedir tanırım. Tamam, son zamanlarda biraz havalandı. Ama bu onun hakkı da. Adam artık bizim gibi semt kabadayısı değil ulan. Namlı, şöhretli biri oldu. Salavatsız yanına çıkamayacağımız kimselerin himayesinde. Selam bile vermese gocunmam. Ulan yağcı köpek. Asıl sen paranın kokusunu alır almaz hemen huyun değişti. Neredeyse ayaklarına kapanacaksın tilkinin. Ona boşuna tilki dememişler. Tanımaz mıyım? Gerekirse anasını bile satar o. Daha pek emin olma. Ayıp ayıp. Eski bir arkadaşın aleyhine bu denli çirkin konuşmaman lazım. Bak Ökkeş. Ben elimde parayı peşin görmedikçe ona inanmam. O halde ne bok yemeye hemen depoyu vermeye kalktın ha? Hasan yine ilgisiz görünmeye çalışarak söylendi. Teklif, tekliftir. Depoyu göstermekle bir şey kaybetmedik ya. Ne yani? Sedat onaylarsa ben işte yokum mu diyeceksin? Hasan kasılarak Ökkeş'e baktı. Düşüneceğim elbet. Yani kendini ağıra satacaksın, öyle mi? Aptallık etme Ökkeş. O boş kafanı biraz çalıştır. Vaat ettiği para hiç kuşkusuz ki güzel. Ama artık o burnu Kaf Dağı'nda bir herif. Bize ihtiyacı yok. Teklifin ucunda nasıl bir bit yeni olduğunu bilmiyoruz. Artık onun kravatındaki herifin eski çocukluk arkadaşlarına ihtiyacı yok. Niye bizi arıyor ki? Geçmişin hatırına mı? Seni hiç anlamıyorum ulan. Kör müsün? Çocuk bize güveniyor. Ben 10 yıllık, sense 30 yıllık dostusun. Bizden iyisin. Nerede bulacak? Tam bir dangalaksın Ökkeş. Kafan hiç basmıyor. Herifin elinde tonla imkan var. Para desen gani. Emrinde adam desen o da bol. Niye bizi seçsin ki? Ökkeş'in ilk defa biraz aklı karışır gibi olmuştu. Bir süre arkadaşın yanında konuşmadan sessiz adımlarla yürüdü. Bu iddiada hakikat payı var gibi geldi Adanalı'ya. Sonra, peki ne yapacağız şimdi? Diye sordu. Hiç. Bekleyeceğiz. Bakalım Tilki Beyefendi eski mahallesine dönecek mi? Bizlere tenezzül edecek mi? Yakında anlarız. Tilki Sedat'ın gri Opel'i Levent'teki sokağa sapınca hızını kesti. Yavaşladı. Sonra sağda bulduğu ufak bir aralığa park etti. Motoru stop etti ama arabadan inmedi. Dikkat çekmemek için de cebinden koyu güneş gözlüğünü çıkararak taktı. İyi dikilmiş, deve tüyü rengi paltosunun da yakalarını kaldırdı. Gözlerini az ilerideki bebe çocuk yuvasının girişine dikti. Buraya dördüncü gelişiydi. Israrla kapı önünde bekleşenleri inceliyordu. Bir yığın hususi araba ve çocukları evlerine taşıyan ufak minibüsler duruyordu sokakta. Artık gele gide birbirleriyle dost olan minibüs şoförleri laflaşıyorlardı. Bazı anneler özel arabalarının içinde çocuklarının dağılmasını bekliyorlardı. Saat 5'e 20 vardı. Paydos saat tam 5'te oluyordu. Tilki Sedat bunu daha önceki gelişlerinde öğrenmişti. Gözü 34 HL'ye 21 plakalı minibüse yöneldi. Baştan 3. arabaydı. Her iki yanına yuvanın kitapları eğilmiş, biri kız, biri oğlan başlı amblemi işlenmişti. Şoförü 55 yaşlarında, ak saçlı, babacan bir adamdı. Nedense diğer şoförlerle fazla konuşmuyor, ya arabanın içinde oturuyor ya da çıkış kapısının önüne dikilip bebelerin dağılmasını bekliyordu. Şimdiye kadar her şey yolunda gitmişti. Eğer fevkalade bir aksilik olmazsa planı bundan sonra da mükemmel işleyecekti. Keyifle sırıttı tilki. Kendini daima üstün nitelikli biri olarak görürdü. Adeta bir deha. Yaşama kötü bir başlangıç yapmıştı. İradesi ve hakkı dışındaki bazı olgular başlangıçta onu hiç de istemediği hayatın zorluklarına sürüklenmesine yol açmıştı ama o her müşkülatı olağanüstü cesareti ve çok güvendiği zekasıyla yendiğine inanırdı. Körler dünyasında dört göze sahip biri gibi görürdü kendini. Her ne kadar başarıya ulaşması biraz zaman aldıysa da şimdi önünde parlak ve çok şey vaat eden bir gelecek tasarlıyordu. Tek inandığı şey emir altında yaşayamayacağı gerçeğiydi. Doğuştan özgür hissediyordu kendini. Tabii hayallerini gerçekleştirmek için bazı fedakarlıklara katlanması çok doğaldı. Nitekim katlanmıştı da. Kör Behzat adlı mahve liderinin hizmetine girmesi de planlarının bir aşamasıydı. Ama artık ondan ayrılmanın zamanı gelmişti. Daha doğru bir ifadeyle gürültüsüz patırtısız, ihtilafsız bir şekilde kopmuştu ondan. Derin bir nefes aldı. Artık çok özlediği bağımsızlığına kavuşmuştu. Yaşamına yeni bir yön verecekti. Bundan böyle namı ün salacak, önünde uzanan yeni ufuklara doğru koşacaktı. 20 dakika çabuk geçti. Az sonra yuvanın önü ufak bebelerin cıvıltısıyla hareketlenip şenlendi. Hafif bir kaynaşma oldu. Çocuklarını almaya gelen birkaç anne arabalarından çıktı. Taşıyıcı minibüslerin şoförleri buldukları çocukları arabaya itinayla yerleştirmeye başladılar. Tilki Sedat dikkat kesilmişti. Oturduğu yerden aradığı çocuğu görmeye çalışıyordu. Az sonra gördü de. Kartal keskinliğindeki gözleri 5 yaşlarındaki ufak bir çocuğun üzerinde odaklandı. Yüzünde hafif bir nefret ifadesi oluştu. Sarı saçlı, hafif tombalak, güler yüzlü bir oğlandı hedeflediği çocuk. Başında kocaman kafasına dar geldiği hissi veren bir beyzbol kepi, ufak bir anorağı, elinde de sırt askılı bir çanta taşıyordu. Diğer arkadaşları gibi o da koşuyordu. Çıkış kapısının önünde lacivert üniformalı bir eğitmen duruyordu. Hem çocukların birbirleriyle dalaşmasını önlemeye çalışıyor, hem de arabalarına doğru göndermeye gayret ediyordu. Ak saçlı şoför, küçük çocuğu eğitmenden aldı. İtina ile minibüsün içine yerleştirdi. Oğlan arabanın içinde yerine oturup diğer arkadaşlarının da binmesini bekledi. Bu arada Sedat da Opel'in motorunu çalıştırdı. Takip edecekleri güzergah oldukça yakın ve kısaydı. Sadece birkaç sokak ilerisi. Tilki Sedat'ın gözlerindeki ifade değişti birden. Keskin hatlı, ince dudaklarıyla sevinçle gerildi. Çok yakında bu çocuk hayatının gidişatını değiştirecekti. Çocuğun adı Alp Keskin'di. Ünlü sanayici Emre Keskin'in tek oğlu. Genç kadın yatağın içinde doğruldu. O sabah hafif bir baş ağrısıyla uyanmıştı. Yine migreninin tutmasından korktu ama bu seferki pek migren ağrısına benzemiyordu. Daha hafif ve sıradan bir baş ağrısıydı. Belki de dün geceki davette biraz fazla kaçırdığı cin tonikten olabilirdi. Kahvaltıdan sonra bir aspirinle ağrıyı geçiştireceğini düşündü. Yatak odasındaki banyodan su sesleri geliyordu. Emre daha erken uyanmış olmalıydı. Biraz isteksiz kalktı yataktan. Ayağına terliklerini geçirip sabahlığını giydi. Bir an tuvalet aynasının önünde durup aksine baktı. Görüntüsünü endişeyle süzdü. Yüzü solgun, gözlerinin altı koyu lekelerle sarkmış gibiydi. Belki dün gece geç yatmalarından ya da aşırı alkolden olabilirdi. Genellikle bu kadar içki içmezdi. Zaten bu sabah başındaki inatçı ağrının da sebebi o olmalıydı. Nilüfer Keskin 29 yaşındaydı. 5 yaşında bir çocuğu olmasına rağmen vücudu genç kızlığındaki kadar diri ve taze görünüyordu. Aynanın önünden ayrılmadı. Dün gece 2'ye doğru yatağa girmişlerdi ve hemen uyuyamamıştı genç kadın. Komodinin üzerindeki pandüllü saate bir göz attı. Henüz 7'ydi. Suratındaki sıhhatsiz ifadenin nedeni bu olmalıydı. Yetersiz uyku. Uzun ve bakımlı parmaklarını, yüzünü götürüp derisini gerdi. Aynaya biraz daha yaklaşıp yüzüne baktı yeniden. Gözleri kanlı, teni sarıydı. Uykusuzluk ve alkol. Sebep buydu. Aslında normal zamanlarda fazla içki kullanmazdı. Uykusuna da itina ederdi. Uzun siyah saçlarını geriye topladı. At kuyruğu yapıp lastik bir banttan geçirdi. Şu son ay içinde sosyal aktiviteleri nedeniyle fazlaca yorulmuş, kendisine gereken bakım ve ihtimamı yeterince gösterememişti. Bugün öğleden sonra birinin güzellik enstitüsüne uğramakta yarar vardı. Eli düzgün ve gergin karnı üzerinde dolaştı. Sonra geceliğinin tam örtemediği göğüslerine gözü kaydı. Tam formundaydılar. Neyse ki bu tespiti Nilüfer'e biraz moral verdi. Huzurlu ve mutlu olması için her şeye sahipti. 6 sene evvel iyi bir izdivaç yapmıştı. Gerçi bu bir aşk evliliği değildi. Yakınlarının tavsiye ve telkinleriyle Emre ile tanışmış, kısa bir dönemden sonra da uyuşarak evlenmişlerdi. Kocasını severdi. Mükemmel bir erkekti Emre. Hiçbir isteğini geri çevirmeyen, kibar, anlayışlı ve sevecen. Normal bir izdivaçta ne aranırdı ki zaten? Kocası kısa tanışma döneminden sonra da olumsuz sürprizler yaratmamıştı. Her şey yolundaydı, hatta fazlasıyla. Emre'nin her geçen gün kendisine biraz daha bağlandığını, uysal, ilgisini her vesileyle gösteren nadir erkeklerden biri olduğunu öğrenmişti. Her iş adamı gibi Nilüfer'in de tek rakibi Emre'nin işine olan tutkusuydu. Kocası sık sık iş seyahatlerine çıkan, İzmir, Antalya ve Manisa'daki fabrikalarını gezen biriydi. Nadir de olsa bazen bu gezilere karısını da götürürdü. Ama o bu iş gezilerinden pek hoşlanmazdı. Kocasının hayatında başka bir kadın olmadığına emindi. Nilüfer zeki bir kadındı. Olsa bunu hemen hissederdi. Aynanın önünden bir süre ayrılamadı. İlk defa kendisini sorguladı. Mutlu muydu acaba? Cevabı olumsuz olamazdı. Daha ne bekliyordu ki hayattan? İstediği her şeye kavuşmuştu. Genç ve yakışıklı bir kocası, ünü, serveti, gayrimenkulleri, kendisine tahsis edilmiş biri açık, biri kapalı iki arabası, bir de jipi vardı. Emre genellikle ona karışmazdı. Tek şikayeti zaman zaman nöbetler halinde gelen migren ağrılarıydı. Doktorlar zaman içinde onu da atlatacağını söylemişlerdi. Bu basit tespitlerine rağmen tam anlamıyla mutlu olduğunu kabul edebilir miydi? Nilüfer sahip olduğu nimetlerin huzur ve mutluluk içinde yeterli olduğuna inanıyordu. Ama yine de hayatında bir boşluk olduğunun, adını koyamadığı bir arayışın zaman zaman ruhunda huzursuzluk yarattığının bilincindeydi. Ne var ki, ne aradığının, o huzursuzluğu yaratan şeyin nasıl bir beklenti olduğunu henüz idrak edemiyordu. Banyodaki su sesleri kesilmişti. Az sonra bornozuna sarılı kocası göründü, yarı ıslak haliyle. Elindeki havluyla gür saçlarını kurularken, "Günaydın hayatım," dedi. "Senin için erken değil mi henüz? Niye kalktın? Dün gece çok geç uyumuştun." Nilüfer esnedi. "Biliyorum," diye mırıldandı. "Gözümden uyku akıyor, üstelik de başım ağrıyor." "Yoksa migrenin mi tuttu?" "Sanmıyorum. Dün geceki uykusuzluk ve içkiden olmalı. Cin toniği fazla kaçırdım galiba. Kahvaltıdan sonra ilaç alacağım." "Bence hemen yatağa gir ve uyumaya devam et. En iyi ilaç sana uyku olacaktır." "Olmaz. Alp'i uyandırıp hazırlamalıyım." Kocası yanına gelip onu sevgiyle kucakladı ve dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu. "Öpme ağzımdan," diye fısıldadı Gülfer. "Herhalde nefesim hala içki kokuyordur." Emre gülümsemekle yetindi. "Ne kokarsa koksun. Sevgilime kıyamam. Hadi sen yat. Bu sabah oğlanı ben hazırlarım. Dürdane de bana yardım eder." Bu teklife sevinmişti kadın. "İşine gecikmez misin? Saat 7'yi geçiyor." "Bir sabah da gecikeyim. Ne olur hayatım." Nilüfer de kocasına sıkı sıkıya sarıldı. Emre her zaman anlayışlı ve sevecen bir koca olmuştu. Az evvel aklından geçenlerden utanç duydu. Galiba mutluluk denen kavramı biraz abartıyordu. Daha ne bekleyebilirdik hayattan? Emre güçlü kollarıyla karısını kucaklayıp ayaklarını yerden kesmişti. Karısını yatağa taşıyıp yatırdı. Yorganla üstünü örttü. "Hadi şimdi uyumaya çalış. Alp'le ben meşgul olurum. Öğleye doğru da sana telefon edip baş ağrını sorarım, tamam mı?" "Teşekkür ederim," diye mırıldandı genç kadın. Kocası son bir kere onu alnından öperken sordu. "Bugün bir planın var mıydı?" "Planlanmış kesin bir şeyim yok. Belki güzellik enstitüsüne uğrarım ya da vakfa. Henüz karar vermedim." "Tamam hayatım," diyen Emre giyinmek için sürgüle ayrı bir bölüm halinde dizayn edilmiş elbiselerinin bulunduğu ara odaya doğru yürüdü. Önce giyinecek, sonra da oğlunu uyandıracaktı. Tilki Sedat yine gri Opel'in içindeydi. Keskin ailesinin villası eski 3 ayrı parsel içindeki evlerin yıkılıp araziyi tekrar birleştirerek ortaya çıkan arsaya göz nuru ve başarılı bir mimari çalışma ile inşa edilmiş modern bir yapıydı. Bulunduğu yerden kapalı garajın kapısının açık bırakıldığını görüyordu. Bunun anlamı zengin sanayicinin çoktan evden çıktığının işaretiydi. Saatine bir göz attı. 8:30'a 5 vardı. Bu denemeyi daha önce de yapmıştı. Hemen bu dakikalarda servis arabası görünecek ve son olarak sanayicinin çocuğunu alacaktı araba. Bunu kesin öğrenmişti Tilki. Çocuğun gidiş geliş saatlerini hiç değişmiyordu. Nitekim aklından tam bunları geçirdiği saatte servis arabası sokağın başında göründü. Şoför bahçe kapısının önünde arabayı durdurdu. Hafifçe klaksona basarak geldiğinin işaretini verdi ve arabadan aşağıya atladı. Aynı anda villanın sokak kapısı da açılmış, evin hizmetkarı olduğu anlaşılan siyah elbiseler giymiş prostetalı genç bir kadın çocuğun elinden tutarak bahçe kapısına doğru getirmeye başlamıştı. Ufak Alp zıpkın gibiydi. Arkadaşlarına kavuşmanın heyecanıyla elini tuttuğu genç hizmetkarı çekiştiriyordu. Tilki bu hizmetçiyi daha evvel de görmüştü ama içinde hafif bir burukluk hisseder gibi oldu. Genellikle servis arabasına oğlunun teslim işini annesi yapardı. Yani şimdiye kadar Tilki Sedat'ın hayatı boyunca gördüğü en güzel esmer. O sabah da kadını göreceğini ummuştu. Bunu kendine bile itiraftan çekiniyordu ama aslında sabah sabah buraya gelişinin asıl nedeni o kadını yeniden görmekti. Yapısı itibariyle kadınlar onun için sadece cinsel objeydiler. Sedat aşka ve sevgiye inanmazdı. Sadece onları arzulardı ve bu kadını çok arzuluyordu. Yoksa çocuğun evden alınmasının planıyla ilgili hiçbir özelliği bulunmuyordu. Minibüs hareket etti. Ama Tilki yerinden kımıldamadı. Somurtuk bir çehreyle arabanın içinde oturmaya devam etti. Bu sabah kadını göremeyeceğini anlamıştı. Opel'in içinde ne kadar oyalandığını hatırlamıyordu. Ama tam eli kontak anahtarına uzanırken villanın kapısının tekrar açıldığını görünce eli havada kaldı. Kara güneş gözlüklerinin altında gözlüklerini kısarak kapıda beliren Nilüfer Keskin'e baktı. Yüreği güm güm atmaya başlamıştı. İşin en kötü yanı bu zaafının korku tanımayan yüreğine bir kabus gibi çökmesiydi. Nilüfer uyuyamayacağını anlamıştı. Yatağın içinde dönüp durdu. Başı ağrımaya devam ediyordu. Kulak kabarttı. Aşağıdan sesler aksediyordu. Oğluyla kocası keyifli keyifli koşuşturuyorlardı. Alp'in babasına şımardığını tahmin etti. Zaten Emre tek oğluna gereğinden fazla yumuşak davranıyor ve aşırı yaramazlıklarına bile müsamaha gösteriyordu. Alp sadece annesinden çekinirdi. Şimdi ona gün doğmuştu. Muhtemelen her sabahki muntazam kahvaltısını bile etmemek için babasına bin bir dereden su getiriyordu. Yataktan kalkmaya çalıştı. Dirseklerinin üzerinde doğruldu. Aşağıya inip kocasına yardımcı olmalıydı. Çünkü savaşı Alp'in kazanacağına emindi. Birden aşağıdaki seslerin kesilmesiyle irkildi. Ne oldu acaba diye düşündü. Daha sonra bahçeden akseden otomobil homurtusunu işitti. Bu Emre'nin Mercedes'inin sesiydi. Yataktan fırlayıp pencerenin önüne koştuğunda kocasının arabasının bahçeden çıktığını gördü. Gülümsedi içinden. Yanılmamıştı. Emre pes etmiş olmalıydı. Sabahlığını sırtına geçirip aşağıya indi. Oğlu hala kahvaltı masasındaydı. Dürdane de yanı başında. Alp, "Günaydın anne," dedi her zamanki güler yüzüyle. Boyu masa seviyesine tam erişemediği için sadece gür sarı saçlı kafası görünüyordu. Genç hizmetkar da ayağa kalkmıştı. "Eşim gitti mi?" diye sordu Nilüfer. Hizmetkar, "Az evvel gittiler efendim. Sanırım fabrikadan acele gelmesini istemişler," dedi kibar bir ses tonuyla. "Başınız ağrıyormuş. Yatacak mısınız? Yoksa size de servis yapayım hanımefendi." Genç kadın birkaç saniye düşündü. Kahvaltı yapıp bir ilaç almasında yarar vardı. Artık uyuyamayacağını anlamıştı. "Sadece bir bardak çay içeceğim," diye mırıldandı hizmetçisine. Sonra yaklaşıp oğlunun saçlarını okşadı. "Kahvaltı mı ediyorum anne? Babamı da üzmedim." "Aferin Alp, hep böyle uslu bir çocuk ol," diye mırıldandı. Dürdane'nin getirdiği çayı içerken de düşünmeye başladı. Baş ağrılarından çok çekiyordu. Gerçi bu seferki tam migren ağrısı değildi ama nöbete dönüşmesi de mümkündü. Bu durumlarda en iyisi ya ışıksız bir odaya çekilip dinlenmek ya da temiz havaya çıkmaktı. Genç kadın dışarı çıkmayı tercih etti. Henüz çok erken sayılırdı ama arabasıyla deniz kenarına inip uzun bir yürüyüş yapmayı düşledi. Vakfa uğramak, güzellik salonuna gitmek için bol vakti var sayılırdı. Çayını bitirip Dürdane'nin getirdiği ağrı kesiciyi içtikten sonra hizmetçisine dönüp "Bu sabah Alp'le sen meşgul ol," diye mırıldanıp giyinmek üzere odasına çıktı tekrar. Oldukça spor giyindi. Dar kesim pantolonunu, kalın balıkçı yaka kazağını giydi. Ayağına da topuksuz ayakkabılarından birini geçirdi. Servis arabası Alp'i almak için kapıya girip klakson çaldığında saçlarını fırçalamakla meşguldü. Dürdane'ye çok güvenirdi. Fakat analık hissinin verdiği dürtüyle yine cam kenarına gidip oğlunun minibüse binişini pencereden izledi. Sonra geçen kış Paris'in en şık butiklerinden birinden aldığı dar kabanını askıdan çekerek odadan çıktı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 24. Devamı 4. ayrımda.